Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Hatıralar programının bir yenisinden daha hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraberiz. Bundan dolayı mutluyuz. Ve bu haftada sizinle beraber şöyle yakın maziye döneceğiz. Ve bakalım Hatıralar programı bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere gazeteci Gürbüz Azak'ın Gazeteci Milleti adlı hatıratından seçtiğimiz bazı anekdotları, bazı hatıraları aktarmak istiyoruz. Gürbüz Azak, hepinizin yakından bildiği gibi son devirde yetişmiş, kalemi kuvvetli, hadiseleri tasvir etmekte usta, parlak bir gazetecidir. Hatıraları da onun bu vasfına uygun parlaklık ve canlılıktadır. Evet, Gürbüz Azak gazetecilik sürprizlerin bol olduğu bir meslek diyor. Gazeteci sürprizi sever. Şok hadiseler onu büyütür, olgunlaştırır. Belki de o sebeple yokluğun, zorluğun, çilelerin adamı olmayı en elverişli kişiler gazetecilerdir diyor. Bir dostun yaptığı incelemede gazetecilerin ortalama 40 yıl yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yıllar süren gerilimler demek, sürprizlere alışık bile olsalar gazetecinin ömrünü kemirmeyi beceriyor. Hakiki gazeteciler çok mühim hadiselerde ortaya çıkar. Bu mesleğe hasret duyanların cesur ve talihli olmaları yanında fevkalade inatçı kalabilmeleri de lazım. Sebatkar diyelim biz buna. Hadiseyi, araştırmayı, hikayeyi sonuna kadar götürecek enerjiden mahrum ise çarçabuk meslek değiştirmek en iyisidir. Gazeteci gerçi hadiselerin adamıdır ama zamanı gelince konuşup ikna etmesini de becerecektir, dinletmeyi de bilecektir. Büyük araştırmacı ve yazar rahmetli Süheyl Ünver Hoca, dinletmenin üstesinden gelebilen ender ustalardan biriydi diyor Gürbüz Azak. Bir defasında tutup kimsenin kolay itibar etmeyeceği, iş olsun hesabıyla dinleyip geçeceği bir mevzuda seminer verdi. Büyük bir salonda çoğu hatır için gelmiş yüzlerce kişinin karşısına geçti. Masanın bir kıyısında durup mikrofona eğildi ve şöyle seslendi. Muhterem dinleyiciler, şimdiden özür diliyorum, konuşmam sırasında bir yerde küfür edeceğim, kusuruma bakmayın dedi. Ve oturup iki saat Türk Ebru sanatını anlattı. Ebru ile uzaktan yakından alakası olmayan ve olmamış, bundan sonra da olmayacak bir salon dolusu kadınlı erkekli grup bu semineri çıt çıkarmadan, yanımızdakine saati sormadan can kulağımızla bir güzel dinledik. Seminer bittiğinde hocayı tebrik için yanına vardık. Bir gazeteci, hocam dedi, hani küfür edecektiniz dedi. Yaşlı ve kurnaz profesör, gözlüklerin üstünden muzipçe bir bakış fırlattı ve tatlı tatlı güldü. Nasıl da gürültü etmeden dinlediniz ama, Ebru sanatımızı da zannederim çok iyi öğrendiniz. Küfür meselesine gelince, böyle bir çirkinliği bana nasıl yakıştırırsınız, ayıp size dedi. Anlaşılmıştı. Ketenpere'ye gelmiştik. Hoca zor ve yabancısı olduğumuz bir mevzuda iyi bir olta atmıştı. Türk sanatının en ince mevzunu böylece kafalarımıza çakmıştı. Herkes o önceden vaat edilen küfrü dinlemek için sonuna kadar konferansı can kulağıyla dinlemiştik. Efendim, gazeteciliği diyor Gürbüz Azak, ilk iş edinenler çabuk yorulurdu. Çünkü gazetecilik 1960'tan evvel ikinci meslek idi. Zaten kazancı da imrenilecek seviyelere hiç gelmiyordu. Ne hikmetse o vakitler, gazete patronları da aynı çarktan ve kalıptan çıkmışçasına cimri idiler. Belki de haklıydılar, bilemiyorum. Gazeteler şimdiki gibi 200, 300, 500 bin satamıyor ve basamıyordu. Kılı kırk yarmak, sinekten yağ çıkarmak, 40 kere ölçüp bir kere biçmek bütün patronların adeta anayasasıydı. Hele bir Halil Lütfi IV. Vardı ki matbuat aleminde böylesi bir daha kolay kolay gelemez. İnanılmaz zenginliğine, pahalı matbaalarına, işhanlarına ve gazetelerine rağmen dillere destan cimrilikte bir adamdı. Bir öğle sonu muhabir Tahir Kutsi Makal aceleyle gazeteye gelip masasına oturmuş. Önüne bir kağıt çekip diviti de eline almıştı. O yıllarda diğer gazetelerde her muhabirin daktilo makinesi vardı da bir Halil Lütfü'nün yeni gazetesindeki muhabirlerin daktilosu yoktu. Tahir Kutsi divitin ucunu mürekkebe bandı, diviti kağıdın üst tarafında tuttu. Habere şöyle güzel bir cümleyle başlamak istiyordu ki patron kapıdan geçerken hadiseye şahit oldu. Usulca muhabirine yaklaştı. Tahir Kutsi düşünmenin daha 5. saniyesindeyken patron top gibi gürledi. Ulan kalleş, ocağıma incir ağacı mı dikeceksin? Kalemin ucundaki mürekkep kurudu. Önce düşünüp de sonra mürekkebe bansana. Utanmaza bak. Önce mürekkebe banıyor da sonra düşünmeye başlıyor diye bağırdı. Evet, hadise aynen böyleydi diyor Gürbüz Azak. İnanasınız diye söylüyorum. Göçmek üzere olan tahtaların çukur yerlerini tebeşirle çevirirdi, sonra da personele çizilen yerlere basılmaması gerektiğini emrederdi. Ve yeni gazetenin personeli binanın içinde atlaya zıplaya adeta dans ederek gezinirdi. Ama gazete çıkardı, bütün memlekete dağılırdı, okunurdu. Fakat işin, gazeteciliğin, gazetelerin bu halini kimse bilemezdi. Efendim, bu Halil Lütfi IV.'nün bir başka menkıbesi de meşhurdur. Aklıma geldi Gürbüz Azak. Anlatmıyor ama Halil Lütfü ismi, soyadı IV. Hazret ismini Halil Lütfü yazar, rakamla 4 yazıp yanına bir nokta koyarmış. Neden böyle yazıyorsun diye soranlara da mürekkepten tasarruf etmek için dermiş. Yani ismini bile, soyadını bile bir rakam ve bir noktaya sığdıracak kadar cimri birisiydi derler Halil Lütfü IV. için. 1955-1965 yılları arası gazetelerdeki pehlivan tefrikaları halk tarafından çok tutulurdu, diyor Gürbüz Azak. Hele her gün Son Saat, Son Telgraf, Şehir, Ekspres, Anadolu gibi akşam gazetelerinin en mühim köşeleri pehlivan tefrikalarına tahsis edilirdi. Sabah gazeteleri de baktılar, madem okuyucu pek tutuyor bu işte biz de varız dediler. İşe bir de biz girelim hesabına yattılar. Artık çoğu gazete Her Geleci İbrahim'i, Adalı Halil'i, Çolak Molla'yı, Kel Ali Ço'yu, Koca Yusuf'u, Katrancı'yı, Kurt Dereli'yi, Kara Ahmet'i, Filiz Nurullah'ı tekrar tekrar neşretti. Artık millet bıkmaya başlamıştı. Bu sebeple yıllar evvel dinlediğim Dodurgalı Amadalı pehlivan hikayesini Orhan Deli Orman'a anlatıp yepyeni bir tefrika çıkarabileceğini söyledim. Orhan da bu işi sıkı tutmuş, hatta tefrikayı yarıya kadar getirip Yeni Asya gazetesine satmıştı. Buraya kadar bir şey yok. Buraya kadar tamam ama bir gün gazeteden iki delikanlı çıka geldi, diyor Gürbüz Azak. Vaziyet kötü ağabey, diyor. Roman yarıda kaldı. Elimize müsvedde yok. Bu hikayeyi de sen biliyorsun. Şöyle 3-4 günlük bir şeyler çiziktiriver dediler. İyi ama dedim, Orhan Deli Orman nerede? Yok dediler, kayıp. Belki de hasta, ocağına düştük dediler. Olmaz diyemedim. Gazeteciler arasında yardımlaşma tesanüt de olmalıydı. Getirdikleri son 2-3 günde yayınlanmış kısımlara şöyle bir göz atıp, tamam dedim, akşama uğrayın, birkaç günlük hazırlamış olurum dedim. Sevinip gittiler. Akşamleyin gelip yazdıklarımı aldılar. Ertesi gün ve sonraki birkaç sayı tefrika devam etti. Ne var ki hafta bitmeden olanlar oldu. Okuyucular mektup ve protesto telgraflarıyla gazeteyi öfke yağmuruna tuttular. Bir kahveci Nuri vardı, diyor Gürbüz Azak. Kendine mahsus hayalleri vardı. Demokrat Parti zamanında devletin kurduğu bir güneş matbaacılık vardı. Cağaloğlu'nda büyük bir binada yepyeni klişehanesi vardı. Baskı ve dizgi üniteleriyle devrinin en modern gazete külliyesi gibiydi. 4-5 gazeteye yetecek kadar odaya, salona, tesise sahipti. Gel gelelim, 27 Mayıs hükümet darbesinden sonra Babali'de her şey allak bullak oldu. Kahveci Nuri'nin çay ocağını işlettiği güneş matbaacılık kervan geçmez bir hale döndü. Orada bir tek sabah gazetesi çıkıyordu. Çaycı Nuri de bize sattığı veresiye çaylarla elbette geçinemiyordu. Günlerden bir gün iki oğluyla bir çırak gün boyu bizlere çay, kahve ve gazoz taşıdı. Sorduğumuzda da nefes nefese babamız ısmarlıyor, diyorlardı. Akşama kadar bir aylık çay, kahve, meşrubat içtik. Zaten 20 kişi kadardık. Ertesi gün bir de duyduk ki bizim kahveci Nuri Anadolu'dan yeni gelmiş bir garibi kandırmış. Çay ocağının çok işlediğini göstermek için çırak ile çocukları aşağı her inişlerinde 5 çay, 10 gazoz, 4 orta şekerli diye diye garibi bir yaman kandırmış. O da amma da bol paralı bir iş vehmiyle aldım gitti demiş. Nuri ile tokalaşmış. Çok yüklü bir hava parası da ödemiş. Çay ocağının yeni sahibi olanları hemen ertesi gün acı ve elbet hüzünlü bir şekilde anladı. Adamcağız nesi var nesi yok satıp İstanbul'a çocuk okutmaya gelmişti ve pek yaman kandırılmıştı. Mahvum oldu. Hayır, tam tersi. Bir hafta 10 gün sonra arka arka yeni gazeteler çıkmaya ve binaya yeni gazeteler gelmeye başladılar. Gazeteciler gelmeye başladılar. Öyle ki ay bitmeden bina lebalep insanla doldu. İşin iyi yanı gazeteci demek çay kahve demekti. Gazeteciler ve onların bütün misafirleri zaten çay ve kahve hastasıdırlar. Netice tatlı bitti. Çay ocağının yeni sahibi hayallerinin üzerinde zengin oldu. Hem çocuklarını en iyi şekilde okuttu hem de evrak sahibi oldu. Kandırmacadan 6 ay kadar sonra Nuri'yi gördüm. Yahu diye ağlıyordu. Aylardır bekledim, 5 kuruş kazanamadım. Adama bak, daha dün geldi milyoner olmak üzere dedi. İş bu kadar basit değildi. Kahveci Nuri'nin tuzağı kendi ayağına ibretli bir şekilde dolandı. Nuri Boğaz'da yeni bir yer açmıştı. Orası da bir yıl geçmeden kapanmak zorunda kaldı. iflas etmişti.
Aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Biliyorum bu son mektup ikimizi, bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Yazarken ben saadetler diliyorum. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son süren sevgimizi. Bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Saadetler diliyorum. Saadetler diliyorum.
Evet, İstanbul yüzünü yaza çeviriyorken diyor Gürbüz Azak, zaten iğreti kuşandığı baharı silkeleyip atar. O saat can havliyle bütün ağaçlar göğerir. Bu şehri İstanbul'a yeşillik ansızın iner. İstanbul'un baharı yarım yamalaktır ama patlar gibi gürültülüdür. İşte böylesi bir bahar sonuyla yaz başlangıcı arasında pencereden dalgın dalgın bakınıyorken ressam Ethem Çalışkan alı al moru mor içeriye girdi. "Hayrola Ethem ağa?" dedim. "Karıştı gitti," dedi. "Hayrı da şerri de birbirine bulaştı. Şu bizim Nezih Demirkent'in pabuçları," dedi. "Anlamadım," dedim. "Ne olmuş Nezih Demirkent'in pabuçlarına?" dedim. Oturdu, uzunca düşündü. Gülmekle üzülmek arasında bir yerde durdu. "Tam sana göre bir hadise," dedi. "Bayağı heyecanlandım, merak da ettim. Ethem ağa," dedim. "Şu iş en başından başla hele," dedim. Ethem ağa, yani Ethem Çalışkan, o çok tatlı üslubuyla bir bana, bir de dışarıdaki yeşilliğe bakarak mevzuya girdi. "Bu sabah gazeteye erken geldim. Günlük gazetelere bakıyorken birden kendi halimi de düşündüm. Yıllardır Hürriyet'te çalışıyordum. Üstelik genel yayın müdürü Nezih Bey de eski ahbabım idi. Ama bir günden bir güne halin nicedir dediği yoktu. Kalktım, Nezih Bey'in odasına gittim. Selamdan sabahtan sonra, "Yahu Nezih Bey," dedim. "Bunca yıllık merhabamız var. Üstelik dostuz. Aynı gazetede çalışıyoruz. Fakat Ethem, ne haldesin? Bir derdin var mı demiyorsun. İnsan bir sorar birader. Çoluk çocuk ne halde der? Vaziyet ne halde der? Meselen var mı der?" dedim. "Diyor Gürbüz Azak, buraya kadar bir şey yok. Sonra ne oldu?" "Heh," diyor Ethem Çalışkan, "sen asıl sonrasını dinle. Ben bunca lafı edip de sözüm ona sitemler eyleyip durdum. Bir koltuğa oturup bekledim. Nezih Bey işte o sıra ayak ayak üstüne atıp bana pabucunun altını gösterdi. Ve dedi ki, 'Bak Ethem,' dedi. 'Yalnız senin değil, herkesin derdi var. Görüyor musun? Şu delik ayakkabıyı görüyor musun? Biz burada genel yayın müdürü isek, bak işte, delik ayakkabı giyiyoruz.'" Şaşırmıştım. Gerçekten Nezih Bey'in ayakkabısında kocaman bir delik vardı. Nezih Bey devam etti. "Kusura bakma Ethem," dedi. "Milyon falan kazanmıyoruz burada. Biraz da fedakarlık edeceğiz. Değil mi ya?" dedi. Sonra Ethem ağa diye soruyor Gürbüz Azak. Sonrası şu diyor. "Çok üzüldüm. Kendi kendime kızıp odadan çıktım. Aklımda hep delik papuçlar vardı. Öğleye doğru olanları gazeteden bir arkadaşa anlattım. Arkadaş başladı gülmeye. Hem gülüyor hem de 'demek seni de atlattı. Demek sen de inandın' deyip kasıklarını tutuyordu. 'Niye o?' diye soruyor Gürbüz Azak. 'Niyesi var mı?' diyor. 'Meğer Nezih Demirkent maaşına zam veya avans istemeye gelenlere hep delik papuçlarını gösterirmiş.' 'Diyor Gürbüz Azak. 'Yani masanın altında bu delik papuçlar dururmuş. Sabahleyin gelir gelmez onları giyer, gazetede şöyle bir dolaşırmış. Akşam olunca da yine değişir, sağlam ve son moda papuçlarla gazeteden çıkarmış.'" Hayret diyor Gürbüz Azak. "Ne tatlı oynama." Ethem ağa lafın burasında gayet güldü. "Artık oyunum oyunu kalmadı. Bundan sonra kimseyi tongaya bastıramaz," dedi. "Ne yaptın?" diye sordum. "Delik papuçları çaldırdım. Cağaloğlu'nun en uzağında bir yere attırdım." Evet, böyle diyor Ethem Çalışkan. Nezih Demirkent'in delik papuçların hikayesi böyle. Nezih Demirkent'ten bahsedince yine Babali'nin cimrilerine döndük. Babali'nin cimrileri çok var elbet. Hani Fransız yazarı Molière bir cimriyi o kadar cimriydi ki selam verdim demez selam aldım derdi diye tarif ediyor. İşte Babali'nin cimrilerinin yanında böylesi inanın fazla cömert kalıyor. 1940'lı yıllarda Vakit gazetesinin sahip Hakkı Tarık Us vardı. Gazetede her gün kırmızı bir kupon yayınlamaya başladı. Ne işe yarayacağını kestiremeyen okuyucular yine de tatlı ümitlerle kuponları toplamaya başladılar. Herhalde ya bir seyahat imkanıdır veya bedava bir ansiklopedidir hayaliyle aylarca kuponu kestiler. İyi de cimri adama vermek yakışır mı? Sonunda gazetede bir açıklama yaptı. "Bu kuponların ne işe yaradığını yarın öğreneceksiniz." Yarın olmuş, asıl açıklama yarın yapılmış. Muhterem okuyucularımız, bu kuponları getiren herkesin kendi ölüm ilanları yarı fiyatına basılacaktır. Evet, siz olsanız ne yapardınız? Bir iki kızar unutur giderdiniz. o devirdeki İstanbullular da öyle yapmış olmalı. Biraz evvel Halil Lütfi 4.'den bahsettik ya, tabelacıya az para vermek için adını Halil Lütfi yazdırmış, yanına da 4 yanına nokta koymuş, böyle yazarmış çok yerde mürekkep harcamamak için. Bu Halil Lütfi Bey'in değişik semtlerde apartmanı ve işanları vardı. Bankalarda çok kabarık hesapları vardı. Fakat masasının yanında 2 tane boş gaz tenekesi dururdu. Matbaasında ömrü biten elektrik ampullerini kırar, camlarını bir tenekede, diplerini yani sarı kısımlarını öbür tenekede biriktirirdi. Yıl sonunda camları camcıya, sarıları da dökümcülere satardı. Bu kadar da değil. Gazeteden her gece en son kendisi çıkar. Çıkarken de matbaadaki 2 duvar saatini durdururdu. Böylece saatlerin yıpranmasını azaltıp ömrünü uzatacağını zannediyordu. Bu kadar da değil. Yürürken adımlarını koca koca atardı. Adeta zöm zöm yürürdü. Yine böylece ayakkabılarının eskimesi için atılması gereken 20 bin adımla daha çok mesafe almış, herkesin 40 adımda varacağı yere 32 adımda ulaşmış olurdu. 8 adımlık kârı vardı. Böylece ayakkabısı 8 adım daha az eskirdi. ...1958 mi, 59 mu tam bilemiyorum diyor Gürbüz Azak. Kıbrıs Başpiskoposu Makarios için gazetelerimizde çok şeylerin yazıldığı bir devirdi. Papazın nesi var nesi yoksa ortaya dökülüyordu. Yabancı ajanslardan mevzuya dair gelen her haber birinci sayfada geçiyordu. Parayı bastıran gazete Makarios hakkındaki en son haberleri alabiliyordu. Bir de John Kemal vardı. John Kemal, şehir gazetesinin yayın müdürüydü. Parası pulu olmadığı gibi yabancı basın ajanslarıyla da senli benli değildi. Ödünç haber almak mümkün değil. Veresiye fotoğraf istemek mümkün değil. İşte bu John Kemal, daha doğrusu şehir gazetesi yayın müdürü Kemal Onan, kafasını iki elinin arasına alıyor, masasında çokça düşünüyor. Başka gazeteler gibi yabancı ajanslardan Makarios'la ilgili haber alamıyor. Ne yapsın? Şu gelen, İstanbul'a gelen ajanslar dışında verilen haberlerin ötesinde yaman bir haber patlatması gerektiğini düşünüyor. İşi baştan alıyor. Kıbrıs'ı, İngiltere'yi, Makarios'u tekrar tekrar tahlil ediyor. Yorulur gibi düşünüyor. Tabii bunca yılın getirdiği birikim ve cesaretle sekreteri çağırıyor. Yaz oğlum diyor. Kıbrıs Başpiskoposu Makarios'u İngilizler vazifeden alıyor. Papaz çok uzak bir adaya sürgün gönderilecek. O zaman tabii İngiliz müstemlekesidir Kıbrıs, daha Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmamıştı. 60'ta kuruldu. Sekreter bu haberi duyunca şaşırıyor. Aman efendim diyor. Aması maması yok diyor John Kemal. Ta tepeden en büyük harflerle vereceksin. Hadi göreyim seni diyor. John Kemal geri kalanı yazıp haberi sekretere yolluyor. Sonra ne mi oluyor? Bir kere ertesi gün İstanbul'un en meşhur gazeteleri birbirine giriyor. Yazı işleri, genel yayın müdürleri, gazete patronları harıl harıl ajansları arıyorlar. Sonra tabii İngiliz konsolosluğunu arıyorlar fakat kimseden çıt çıkmıyor. Akşama doğru varlıklı gazetelere haberler gelmeye başlıyor. Ajanslar peş peşe flash flash, Kıbrıs Başpiskoposu Makarios vazifesinden alındı ve okyanustaki Şeyşel adalarına sürüldü. İyi de John Kemal bu haberi bir gün evvel verip işi bitirmişti. Babali işin sırrını yıllarca çözemedi. Bu kadar da değil. Hemen ertesi gün yarım düzine İngiliz diplomatı şehir gazetesine gelip Kemal Onan'ı buldular. Nasıl olur dediler. Bu haberi öğrenmeniz mümkün değil. Kimden duydunuz? Lütfen söyleyin dediler. Şimdi John Kemal düşündüm taşındım da uydurdum demeyi kendisine yediremedi. Her sıkışık veya keyifli anında yaptığı gibi yine sağ dizini kaşıdı. Uzun uzun İngiliz diplomatlarına baktı ve dedi ki müsaade edin de bizim de bu kadarcık bir istihbaratımız olsun cevabını verdi. Evet, haber gazetesindeydim diyor Gürbüz Azak. Kıştı. O sabah gazeteye erken gittim. Hemen ardından bir de baktım ki dış haberler mütercimi Erhan Çık'a geldi. Soğuktan tir tir tir titriyor. Gerçi ben de dışarıdan üşüyerek geldim ama Erhan'ın hali bir başkaydı. Ne oldu Erhan diye sordum. Allah kahretsin, bu gece bekçiler hiç uyutmadı dedi. Zorları ne peki, senden ne istiyorlar dedim. Ne bileyim ben dedi, uyutmadılar işte. Bütün gece kovalamaca oynadık dedi. Sonradan öğrendim. Meğer bizim Erhan geceleri Sirkeci garındaki vagonlarda geçirirmiş. Bekçiler de görünce onu kovalarmış. Erhan da bazen öyle, bazen böyle, o vagon senin, öbür vagon benim, böyle koşturur dururmuş. Bu Erhan şimdi büyük bir gazetenin elemanıdır. Soyadını o yüzden yazmadım. Tatlı bir çocuktur. Yani gazetecilik meşakkatli iş. O vakitler bazen gazeteye şenşakrak gelirdi. Bana da ince ince taşlamak düşerdi. Haydi yine işin iş, bekçilerden iyi kaçmışsın derdim. Sorma derdi, güzel uyudum der ve gülerdi. Erhan liseyi Türkiye'de bitirdi. Sonra İngiltere'ye tahsile gitti. Oranın en yüksek okullarında, en ünlü okullarında okudu. Ne var ki meslek olarak gazeteciliği seçti. Ondan dolayı bu sıkıntıları çekti. Derdini herkese bir yaman anlatırdı da bekçilere anlatamazdı. Ve Erhan'ın en büyük düşmanı yıllar yılı hep bu Sirkeci tren istasyonundaki bekçiler oldu. İnada bakın ki Erhan gazeteciliği bırakmadı. Her meslekte olduğu gibi gazetecilerin de şanslıları vardır diyor Gürbüz Azak. Gazeteci doğmamışlardır ama şanslı büyümüşlerdir. Abdi İpekçi şanslılar arasındaydı diyor. Daha liseyi bitirir bitirmez usta gazeteci Mithat Peri'nin ekspresini sonra da Ali Naci Karaca'nın milliyetini yönetmişti. Meşhur Ahmet Emin Yalman'ın çırağıdır. Abdi İpekçi'nin iki mühim hususiyeti vardı. Birisi resimden ve grafikten iyi anlardı. İkincisi de profesyonellerle çalışmanın ne büyük avantaj getireceğini keşfetmişti. Milliyete adımını atar atmaz da yıldız isimleri etrafına topladı. En usta ressamları, köşe yazarlarını, spor sayfası idarecilerini, sayfa sekreterlerini bir araya getirdi. Bu yol hem pahalı hem de denenmemiş bir yoldu, rizikosu da yoktu. Peyami Safa, Cemil Cahit Cem, Refi Cevat Ulunay, karikatürist Bedri Koraman, Turhan Selçuk, ressam Nezih, Namık Sevik, Reşat Ekrem Koçu, ressam Sabiha Bozcalı, Turhan Aytul gibi işini bilir ünlüler hem milliyeti milliyet yaptılar hem de bütün muvaffakiyeti Abdi İpekçi'ye hediye ettiler. Abdi İpekçi gazeteyi gazetecilerin çıkardığını genç yaşında öğrendi. Bu keşif ölene kadar ona yetti. Değerli dinleyiciler, Gürbüz Azak'ın hatıraları çok. Gazeteci milleti hakkında da söylenecek şey çok. Fakat isterseniz biz bununla iktifa edelim ve bu hafta hatıralar programını bununla kapatalım. Haftaya bir başka programda inşallah başka hatıralarla yine beraber oluruz. O zamana dek hoşça kalın.
Hatıralar.